Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba. Heyecanlandın
Heyecan
mı?
oldu herhalde. Herkese merhaba diyesim geldi hemen. Merhaba Serdar.
Ne haber? Heyecanlı mısın?
Biraz.
Belli oluyor.
Evet.
Doğum gününü kutlarım.
Ha, teşekkürler.
Çok, bunun sesini kapatmam gerekiyor. Şöyle. Yeni yaşında ne hissediyorsun?
40'ımın son yılı. O yüzden çok heyecanlı, hevesle bu yılı geçirmeyi planlıyorum yani. Coşkulu ve iyi hissediyorum.
Öyle mi?
Evet.
Ne diledin?
Eskiden ya yıllar geçiyor, işte yaş alıyoruz diye bir telaş halim vardı. Bu sene kalmadı. Kabule geçtim herhalde.
Öyle mi?
Evet.
Ne bekliyorsun yeni yılda? Şey yeni
Sağlık.
yaşında.
Sağlık, neşe,
Aha.
coşku, bol temas, sohbet,
Pasta.
pasta. Gerçekten haberim yok.
Çocuklar planlamışlar.
Gerçekten mi? Ay
Beni
çok
haberdar
tatlısın.
ettiler. Mumlar yanmıyor ama sen bunlar
Söndü hocam.
söndü.
Söndü. Ay canım ya. Ay Berkcan Çağlam. Ay çok teşekkür ederim. Berkcan çok heyecanlıydı. Biraz da bunun için
Bunun
de
için
heyecanlıymış.
heyecanlıydı
Evet,
yani.
evet,
Evet. Hadi bir konuşmaya.
evet. Yani böyle gençlerle, kalbi güzel gençlerle, böyle onların enerjisiyle yaş almaya devam etmek, paylaşımı sürdürmek, seninle, kızlarımızla, geniş ailemizle, sevdiklerimizle, yani memleketin her yanından dostlarımız oldu. O bağı gerçekten hissediyorum ben de. Belki az önce hani daha yatıştım, kabule geçtim de bunun çok büyük bence katkısı var. Hayatım daha anlamlı bir hale geldi bu işle beraber. İnsanlara zaten fayda sağladığım bir işim vardı. Üniversitede öğrenci yetiştirdim. Hep bir yardım odaklıydı hayatımın. Meslek hayatım hep böyle geçti. Ama son bir iki yıldır bu yaptıklarımız, bu insanlarla temas, sizlerin hayatına dokunmak, o değişimler, herkes yazıyor, onları okumak daha anlamlı bir yıl geçirmemi sağladı. Bu mumları aslında sizin varlığınız içinde üfleyeceğim. Pastamdan sizin içinde yiyeceğim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir tatlı bir sürpriz oldu.
Biz teşekkür ederiz.
Berkcan, Çağla ve Ege'ye.
Ne güzel. İyi kalpli çocuklarla beraber çalışmak bize
Evet,
de iyi
çok
geliyor, değil mi?
tabii çok iyi geliyor onların enerjisi, heyecanı.
Hadi
Sağ
bakalım.
olsunlar.
Bu pastayı Çağla'ya verelim ve devam edelim. Herkese kutluyor doğum günü. Nice güzel yaşlara diyorlar. Işıl ışılsınız diyorlar. Mutlu yaşlar diyorlar Zeynep. Herkes doğum gününü kutluyor
Çok
onların
teşekkür
adına.
ederim herkese. Evet, okuyorum.
Şimdi
Sağ
böyle
olun.
mutlu bir giriş
Sağ olun.
yaptık. Canlı, neşeli. Bu arada Yaren Leylek de gelmiş.
Evet.
Bir Instagram takipçimiz var. Belki o haber verdi. Gelmiş diye Adem amcanın kayığına konmuş diye. Ne kadar böyle hepimiz bekliyorduk diye. Yani
Evet.
geldi mi gelecek mi? Hepimizde de bir korku var. Ya
Tabii.
gelmezse diye hepimizde bir
Tabii. İyi
korku
mi,
var.
hoş mu, değil mi?
Değil
Gene
mi? Ne bileyim.
sağlıklı mı? Ne güzel bir bekleyiş ama.
O anı çekmişler kayığa
Ha, izlemedim
konduğu anı.
ben de
Çok güzeldi.
izlerim.
Çok etkileyiciydi
Evet.
gerçekten. Zeynep, bugün duygusal yorgunluğu konuşacağız.
Amin.
Duygusal yorgunluk tükenmişlikten biraz daha farklı. Tükenmişliğin aslında alt başlıklarından biri olabilir, elementlerinden biri olabilir. Nasıl konuşalım duygusal yorgunluğu bugün? Nasıl hazırlandın? Ne var aklında?
Evet, ben de okurken gördüm 2002 yılında tanımlanmış duygusal yorgunluk diye akademik olarak kavramsallaştırılmış. Çünkü genel olarak biz yorgunluğa depresyon, tükenmişlik ya da işte kaygı gibi tanımlarken duygusal yorgunluğun biraz bundan farklı olduğu, insanın artık biraz kendini zihinsel ve duygusal olarak tükenmiş hissetmesi, yorgun hissetmesi, yaşam hevesinin çok kalmaması. Hani biraz depresyonda örneğin üzüntü ve hüzün çok baskınken burada o bıkmışlık, ilginin azalması, yaşam hevesinin azalması ama günlük hayatı da sürdürmeye devam ediyoruz. Ama zihnimizin ve kalbimizin yorgun olduğunu hissediyoruz. Yani çok üst üste zorlayıcı şeyler yaşamak toplumsal olarak bu yorgunluğa neden oluyor. Bir de kaç yaşındaysak o kadar yıllık birikmişlik herhalde. Bunu etki ediyor. Böyle
Bu
çerçeveleyebilirim.
memleketteki yorucu gündem de muhtemelen bizi
Tabii.
çok etkiliyor, değil mi?
Tabii.
Kayıplarımız, canı yanan insanların acılarına şahit olmak, buraya elimizin yetmeyişi de muhtemelen bize yorgun hissettiriyordu.
Hissettiriyor tabii. Adalet beklentisi, umudun olmayışı. Hani umut biraz kalbimiz için nefes aralığı. Nefes alıyoruz oralarda. Ama bir de bireysel olarak da çok iş yükü varsa, görev odaklıysak, hani kişiliğimiz de biraz bu duygusal yorgunluğu daha yoğun, belki daha sık hissetmemize neden olabilir.
Ben de okumaya çalıştım duygusal yorgunlukla ilgili. Genel olarak İngilizce kaynaklarda da, Türkçe kaynaklarda da benzer şeyler yazılıyor. Acaba yazılmayan neyi konuşabiliriz diye baktım. Biraz kolaycı öneriler var. İşte biraz dinlen, kendine zaman ayır, duygularını bastırma gibi diye, ama sanki önce bir kökenlerine bakalım istiyorum ben. Ben meslek hayatımda insanları yorgun düşüren etmenler arasında aklıma gelenleri sayayım Zeynep. Senin de aklına gelen olursa lütfen ekle. Kendini feda şeması olanlar, kendi ihtiyaçlarını gözetemeyenler, daha çok diğerleri odaklı olanların duygusal yorgunluk yaşama ihtimalleri yüksek. Yalnız olarak büyüyenlerin, ihmal edilerek büyüyenlerin yorgun hissetme ihtimalleri yüksek. Sınır koyamayanların, hayır diyemeyenlerin yorgun hissetme ihtimalleri yüksek. Annelik gibi ya da hayat değiştirmek, şehir değiştirmek, iş değiştirmek gibi beklediği bu süreçte sosyal desteği, duygusal desteği alamayanların duygusal yorgunluk hissetme ihtimali yüksek. Yapabileceğinden daha fazlasını üstlenmeye çalışan insanların, yüksek talepkar bir ortamda çalışanların duygusal yorgunluk hissetmesi muhtemel görünüyor. Senin bunları ekleyeceğin var mı?
Evet, evet, bunlar. Yani zaten yaşam zorlayıcı, yükler var. Ama bu özelliklere, kişisel özelliklere sahip olan kişiler o yükleri sırtından indiremeyip başkalarının da sorumluluklarını üzerlerine alıp problem çözücü olanlar, mükemmeliyetçi olanlar, kontrollü planlı olanlar, diğerlerini mutlu etme çabası içerisinde olanların tabii yüklendikleri yük fazla, daha da fazla olduğu için. Ancak öyle olduğunda da şey oluyor ya Serdar, bir sağlık problemi falan olduğunda bir duruyoruz, bir kendimize geliyoruz. Ya da büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımız zaman, ya fazla yapmışım aslında, fazlaca yüklenmişim, fazla dertlenmişim diğerlerinin de meselelerini diye fark ediyoruz. Hani kendi kendimize dur mekanizması çok olmuyor. Bizim iyiliğimizi, açıkçası şu modern hayat içerisinde bizim iyiliğimizi düşünen kurumlar, yapılar çok yok. Yani hep çalışma üzerine, uzun mesailer üzerine, hani ya da insanın ruh sağlığı açısından ülkemizde neye ihtiyaç var? Bu batıda biraz daha belki gözetilmeye başlandı. İşte mesailerin kısaltılması, 4 saati düşürülmesi konuşuluyor. İşte çocuğu olanlara ayrı ayrıcalıklar, izinlerin planlanması ya da çalışma ortamlarının konforlu hale getirilmesi, insanların dinlenebilecekleri mekanların oluşturulması gibi devlet eliyle diyeyim, kurumlar eliyle bu gözetilebilir, ama bu bizim şu an böyle bir şansımız yok. O yüzden kendi ruh sağlığımızı kendimizin gözetmesi gerekiyor.
Berkcan, bu arada ses uzak geliyor demiş birkaç kişi, mikrofon uzakta kalmış diye. Onun için şu anda yapabileceğimiz bir şey var mı?
Evet.
Biz yüksek sesle konuşalım.
Serdar Hoca demiş herhalde.
Serdar Hocam demişler.
Bir yerde Serdar Hocam, ama ikimiz için de mi?
Tamam. Biraz daha yüksek sesle konuşmaya çalışayım. Zeynep, bu şemalarla ilişkisini kurar mısın? Mükemmeliyet gibi, kontrol gibi, senin gördüğün insanları daha çok yoran örüntüler hangileri?
Ya yani mükemmeliyetçi, tam yapmalıyım derken zaten kendini tamamen hiçe sayıyor. Tam yapmalıyım ve yalnız yapmalıyım yani. Yardım isteme hali de yok diğerlerinden. Öyle olunca ruhumuzun da bedenimizin de bir enerji kapasitesi var. Aslında fiziksel yorgunluğumuzu fark ediyoruz. Zaten hani bir yerlerimiz ağrıyor. Allah'tan beden sinyal veriyor.
Bu iyi bir şey değil mi?
Bu iyi bir şey. Çünkü diyor yoruldun diyor, bir durman lazım. Artık o mükemmeliyetçi ya da işte iş odaklı kişi bir oturmam lazım hissediyor. Bir nefesimiz daralıyor, bir şey oluyor. Ama duygusal yorgunluğu da tabii ki fiziksel semptomları olabilir, ama daha geç fark ediyoruz. Yani 20 yıl, 30 yıl geçebiliyor bu duygusal yorgunlukta. Benim pek çok durumda da kullandığım, çok da hoşuma gidiyor. Hani yavaş yavaş bir anda oluyor böyle şeyler. O yorgunluk, birikimli yorgunluk. İşte 20'li yaşlardan itibaren diyelim. Giderek artıyor, biz onu görmüyoruz. O yüzden mükemmelliyetçiysek, bir de senin sorununa da bağlarsa, hep iş odaklıyız. Olması gereken ne olduğunu düşünüyoruz. Ve kendimizi tamamen göz ardı ediyoruz. Mükemmeliyetçi kişiler şey de der. Yani fiziksel yorgunluk uyuyunca geçiyor.
Geçer.
Hani böyle hafife almak. Kendi yorgunluğumuzu hafife almak. Çünkü mükemmeliyetçi bir kişi dinlenme ihtiyacını çok görmez, dikkate almaz. Boşa geçiyor gibi düşünür. Duramaz, ayaklarını uzatamaz.
Uzatamam.
Evet.
Kaynaklarda da yorgunluk hissedenlere, duygusal yorgunluk hissedenlere dinlenmeleri öneriliyor ama o örüntü devam ediyorsa, içeride talepkar bir ses varsa ya da mükemmeliyet varsa o yorgunluğun geçmesi de çok mümkün değil yani. İhtimal dahilinde değil. Çünkü düzenek işliyor. Talepkar ses hadi diyor. Biz orada mükemmeliyetle bununla baş etmeye çalışıyoruz ya da bütün değişkenleri kontrol etmeye çalışıyoruz. Aslında bir taraftan bir ateş söndürmeye çalışıyoruz ama bir taraftan da fark etmeden oraya benzin dökmeye devam ediyoruz yani.
Evet. O örüntünün ortadan kalkması lazım. Değil mi? Onu diyorsun
Evet.
yani. Evet.
Örüntü fark
Fark
edilmezse,
et. Evet.
kendini fedada mesela,
Evet.
diğerlerinin ihtiyaçlarına odaklanmadaki örüntü fark edilmezse bu yorgunluk geçmez.
Evet. Kendini feda meslek gruplarında da kendini gösteriyor ya. Yani hemşirelerin, hekimlerin, ruh sağlığı uzmanlarının, hani diğerlerine iyi gelen yardım mesleklerinde olan kişilerle kendini feda aşaması daha güçlü oluyor. Ve onlarda da şefkat yorgunluğu oluyor mesela. Merhamet yorgunluğu literatürde geçiyor. Merhamet, şefkat yorgunluğu. Bir diğerine iyi gelmekten kaynaklanan fiziksel ve duygusal tepki veriyoruz artık. O strese karşı bir tepki veriyoruz. Bazılarımızın duygusal yorgunluğu bir şefkat yorgunluğu da olabilir. Özellikle o meslek gruplarındakilerin ekstra kendine bakımı, öz bakımı, duygusal desteği, kendini, iç dünyalarını dengeleyecek şeyleri hayatlarına almaları.
O sivil toplum çalışmalarında, hayır işlerinde
Evet,
çalışanlarda bir
evet.
sınır koyamama, orada kaybolma yaşanıyor, değil mi?
Evet.
Duygularını bastırmayı nasıl açıklarsın? Duygularını bastırmak durumunda olanlar ya da duygularını nasıl ifade edeceğini bilemeyen insanlar yorgunluk yaşarlar mı?
Evet. Yani aslında günlük ruhumuz fiziksel olarak bedenimiz ağrıyor ve yoruluyor. Ruhumuz da yoruluyor. Boşaltımı yapmak gerekiyor. Günlük boşaltım yani. Evin çöpünü her gün dışarı çıkarmak gibi. İç dünyanın dengesi içerisinde de o dengelemeyi yapmak. Bunlardan bir tanesi, evet, iç dünyamıza ne oldu? Duyguları fark etmek. Duyguların adını koymak. Yani bir şey olmadı, öyle geçti işte. Herkes yaşıyor. Herkesin yaşadığı gibi benimki de. Diye böyle zorlayıcı durumlar üzerinden çok yüzeyende yaşandığında görülmeyen duygular bir süre sonra kendisini gösteriyor. Elimiz ayağımız bir anda donuyoruz mesela, duygusal yorgunlukta donma hali, hevesin kaçması, neşesizlik. Ne oldu? O anda, o gün olmuş bir şey yok. Ama bir birikim oldu. Daha önce görmediğimiz, bastırdığımız duygular, bir duyguyu bastırdık, geriye attık. Onun etkisi olmadı. İki oldu, üç oldu, beş oldu. Bunlar birikince artık görünmez olmuyor.
Ne oluyor, değil mi? Karşılanmayan duygusal ihtiyaçlarımız da bizi bir süre sonra yorgun ve umutsuz bir hale de getiriyor. Beklediğimiz destek gelmeyince, yalnız hissettiğimizde, şefkat görmeyince, sevildiğimizi hissetmeyince, her ne kadar buna çok ihtiyacımız yokmuş gibi davranmaya çalışsak da insanın duygular anlamında yalnız hissetmesi, bir duygu yumağıyla sarıp sarmalandığını hissedememesi, birilerinden gelecek sevgiyi, şefkati hissedememesi de bence yorgunluğa sebebiyet veriyor. Bir süre sonra zaten buna da alışkın oluyorsun. En kötüsü de herhalde bu yaşam sevinci düşüklüğüyle de yaşamaya devam etmek oluyor. Hani hayatın normali sanki buymuş gibi. Hayat yorucu bir şeydir diyerek buraya devam etmek zorunda kalmak gibi yani. Herhalde en zorlayıcısı da o. Bir süre sonra kendine acımaya dönmek de bence bu örüntünün bir parçası. Kendine acımak, bu ihtiyaçların bir gün karşılanmayacağına inanmak da bir insanı yaşam sevincinden alıkoyuyor, yorgun, bitkin ve mutsuz hissettiriyor herhalde.
Yani dolayısıyla bu bir kader değil diyorsun yani, değil mi? Evet, ona dönmüş olabiliyor. Ama bu değişmez bir durum değil. Günlük o ferahlamayı ve rahatlamayı yaptığımızdan emin olmamız gerekiyor. Yani o başta söylediğim gibi bizim duygusal iyilik halimiz şu an toplumda bir sistemli biçimde bizim gözetilmiyor. Gözetilmeyince de biz de dayanmam gerekiyor. Dayanamıyorsam demek ki güçsüzüm gibi yine kendimize yükleniyoruz. İnsanız ve dinlenmeye ihtiyacımız var. İnsanız, molaya ihtiyacımız var. Bugün sabah ebeveyn okulu vardı. Sonra ebeveyn okulundan sonra, evet, gördüğünüz üzere çayımı içebiliyorum artık. Eliminasyonda ilk çayla açtım. Gıdaları önce elimine ettiğim bir süreçteydim. Sonra yüklemeye başladım. İlk yüklediğim şey çay oldu. Çay bana bir şey yapmadı canım diye. Gerçekten de yapmadı. Ebeveyn okulundan sonra aşağı bahçeye indim kızların yanına. 2 saat oturmuşuz yani. Böyle sohbet ettik. Küçük şey, Birce Legosunu yaptı. Gülce orada biraz sallandı. Ama öyle havadan sudan anlamadık bile o 2 saatin nasıl geçtiğini. İşte içimizde o talepkar ses varsa buna izin vermiyor. Ama ben gerçekten çok şey hissettim. Dinlenmiş, yenilenmiş
Ne iyi geldi
hissettim.
sana orada? Yalnızca fiziksel hareketsizlik mi?
Hem o hareketsizlik, hem bir şey düşünmemek, hani ne yapsak, ne etsek, bir şey yapsak gibi düşünmemek. Öyle oturduk yani. Öyle oturduk, sohbet ettik. Kızların varlığı.
Sanki insan zihnine böyle bir hayat daha uygun değil mi Zeynep?
Evet.
Yani bu modern zamanların bize dayattığı şey çok bizim normalimiz de değil aslında.
Değil. O
İnsan
hız.
yapısına da
Evet.
uygun değil.
Değil.
O hız, o uyarıcı
Evet.
yoğunluğu,
Evet.
o fazla ilişki, aynı anda bir sürü yerde olmak zorunda kalmak, bir sürü iş halletmek. Yani doğamıza çok uygun bir yapı değilmiş gibi. İşin
Evet.
kötüsü bunu yapabildikçe kendimizi sanki mutlu hissedecekmişiz gibi bir inancımız
Evet.
da var. Ve yorgunluk kaçınılmaz yani.
Ki bu da benim yeni yeni yapabildiğim bir şey aslında. Ben de 2 saat hiçbir şey yapmadan oturmak benim için çok yeni yani. Kalkarsın, başka bir şey yaparsın, evle ilgilenirsin, plan yaparsın. İşte canlı yayın var, okursun, kitap var, yazarsın falan. Yani şeyi aşmışım, sınırları aşmışım.
Zeynep, eylem neden yardım istemek zor gelir diyor.
Yardım istemeye ilişkin inanca bakmalı bence eylem. Onun için yardım istemek ne anlama geliyor? Yani yardım istemek zayıflık anlamında mı, güçsüzlük anlamında mı, kendisinin yapamadığını mı ona gösteriyor? Yardım istenmesin diye bir aile örüntüsüyle mi büyüdü? Yani bu yardım istemeye ilişkin inancımız var. Kimin inancı? Yardım ihtiyacım varsa yardım isterim gibi düz, böyle basit ve sağlıklı bir inanç. Ama kimininki daha negatif olabilir.
Benim daha çok rastladığım evin akıllı çocukları ya da problemlerini kendi başlarına çözmek zorunda kalan çocuklar yardım istemeyi bir beceri olarak öğrenemiyorlar. Yani ortada bir durum varsa, bir problem varsa bunu sen çözersin. Bir süre sonra sen çözebildikçe zaten o problemler senin kucağına bırakılır. Aile de senin kucağına bırakır. Derler ki Zeynep halleder. Zeynep çözer. Zeynep üstesinden gelir. Zeynep'in yardıma ihtiyaç duyabileceği, beceremeyebileceği, bunların altından kalkamayabileceği bir ihtimal bile değildir zaten. O yüzden herkes sırtını Zeynep'e dayayabilir. Bir süre sonra Zeynep de zaten yardım istemeyi böyle olunca unutuyor. Bazılarında da her şeyi ben yaparım, ben güçlüyüm diye öyle bir inanç gelişiyor ki yardım istemek bir aciz işareti gibi, bir zayıflık işareti gibi görülüyor. Bazen de büyüklenmeci bir tarafa geçiyor. Sen kimsin ki bana yardım edeceksin yani? Benim beceremediğim bir şey mi var? Kaldı ki öyle olsa bile sen ona yardım edebilecek kişi değilsin diye fark etmeden yalnızlaşıyoruz. Ya da yapılan desteği, verilen desteği küçümsüyoruz yani. Bu olmaz, bu yarım, bu eksik, bu yanlış diyoruz. Diğerleri de o zaman geri çekilmeye başlıyorlar. Çünkü Zeynep'in standardını yakalayamıyorlar. O yüzden yardım isteyebilmek bir beceri ve öğrenilmesi gerekiyor.
Evet. O beğenmeme hali, o yapacağı yavaş yapar, eksik yapar, tam yapamaz, ben yapayım hali gittikçe o yükü, üzerimizdeki yükü artırıyor. Yani yetişkin yapabileceği şeyleri kendi yapar zaten. Yani yardım istemek her yapamadığımızda ya da her durumda diğerinden yardım istemek anlamına gelmiyor. Yetişkin olarak zaten pek çok şeyi kendimiz yapıyoruz. Ama bazen zorlanıyoruz. Bazen birinin el vermesine ihtiyaç oluyor. Bazen onu yapmak istemiyoruz. Hani yardım isteme halini de yaşamdaki temel bir şey haline getirmeyeceğiz. Yardım istemeyenler bunu öyle değerlendiriyor olabilirler. Ne yani her başım sıkıştığında yardım mı isteyeceğim? Yok hayır bu daha dengeli bir noktada yani. Evet, her durumda değil.
Peki, kendini fedayla atipik Kosta. Ya böyle durumlarda kendim çok amca gibi hissediyorum ya. Atipik Kosta, kullanıcı adı ya. Şey diyesin, kuzum senin bir adın soyadın yok mu ya? Niye yazmıyor bunu diyor. Halbuki sosyal medyada böyle bir şey var. Atipik kardeşimiz diyor ki kendini feda mı yoksa yapılması gereken işler mi? Bunun ayrımına nasıl varacağız? Doğru değil mi? Kendini feda şeman varsa bazen de ya bu kendini feda değil ki bu yapılması gereken işler ve ben yapıyorum ya da yapmam gerekir demez mi?
Der.
Ya
Haklı.
bu benim sana nevresim taktırmam gibi yani.
Evet, değil
Tutup
mi?
çek
Der,
demem gibi.
der.
Sen de uğraşıyordun onu çeviriyordun.
Sonra en aklında kurmuş oluyorsun anlatacaklarını. Sonra güzel güzel anlatıyorsun. Ne der Serdar? Söyle bakalım. Ne der? Öyle der demez mi? Der. Evet, hadi buyur.
Ya Zeynep Hoca da çok az konuşuyor diyorlar. Ben de sen konuşabilirsin diye böyle bir
Yok, yok
fedakarlık
tatlım. Öyle
yapıyorum.
olmuyor ama.
Öyle mi?
Sen kafanda cevabı kurgulamış oluyorsun. Bana soruyorsun. Ben böyle gidecek zannediyorum. Ben kısa bir şey söylüyorum.
Ha.
Sonra sen kısa bir şey söyleyeceksin. Sonra bana geri gelecek
Evet,
diye.
sevgili dostlar, iftar sofrasında şey gibi mi oluyor? Sen iki cümle kur, nasıl olsa
Ha,
sonra sazı ben
sen
elime alacağım gibi mi oluyor?
evet.
Çok mu konuşuyorum ben ya?
Çok konuşma değil de kafanda öyle bir yapı var yani. Zaten o sorunun cevabı var. Madem var paşam cevap ver der mi? Der. Hadi buyur.
Vay
Kim
arkadaş ya.
sormuştu? Kosta mı neydi?
Atipik Kosta.
Atipik. Yani.
Tip.
Cevabı Serdar verecek.
Evet. Veriyorum Atipik Kosta. Zeynep Hoca'dan cevap almak mümkün olmadı. Bunu mesela çocuğun varsa çocuğuna nasıl anlatırsın? Ya da en iyi arkadaşına böyle durumlarda bunu nasıl anlatırsın? Gerçekten ona anlatırken de bu sana bir sorumluluk gibi gelir mi? Yap bunları. Evet, bunlar senin sorumluluğun der misin? Yoksa yok, bu fazla mı dersin? Biraz adalet terazisine ihtiyaç var. Orada kendini feda örüntüleri olanların terazileri çok doğru tartmıyor. Yani zaten ortamda bir durum varsa bu senin sorumluluğunmuş gibi hissediyor. Bir problem varsa bunu benim çözmem lazım. Koş diyorlar, iki eli kanda olsa gidiyor. Ama bir de hayal kırıklığına doğuruyorsun. Bu da bir ölçü. Bir terazinin kefesinde kendini feda varsa diğer kefede mutlaka hayal kırıklığı ve öfke oluyor. Gel diyorlar gidiyorsun. Yap diyorlar yapıyorsun. Senin ihtiyaçlarını bizimkiler mi diyorlar? E tabii sizinkiler diyorsun. Ama bir kefe artık ağır bastı ve bir kefe havaya kalktı. Ve istiyorsun ki senin yaptığın kadar olmasa da acık onun benzeri kadarını, yarısı kadarını onlar da yapsınlar ama onların sınırları var ve yapmıyorlar. Ve sen diyorsun ki hayal kırıklığına uğradım. Tolstoy Savaş ve Barış romanında söylüyordu herhalde. Kendi haçlarını yanında taşıyanlar diye. Öyle bir cümle hatırlıyorum. Hani inanışa göre İsa baba beni al demiş ya kendini feda etmiş. Buraya bir gönderme yapıyor. Hani bu kendini feda şeması olanlar da durun ben kendimi feda ederim diyor. Ama bir bak bakalım yani bunun ne kadarı sana iyi geliyor. Yeterince açık oldu mu?
Ne oldu bence? Bir de o bir varoluş biçimi de haline de gelmiş oluyor. Yani kendini feda eden kişi durduğunda ne yapacağını bilemiyor olabilir. Çünkü durduğunda sohbet etmesi, temas etmesi, gözümün önüne şey geliyor yani hani kendini fedayı da birisi çok zor durumdayken yok canım ben şu an uygun değilim, tam yatmak üzereydim, gelemem gibi bir şey
Fedakarlık o
değildi.
değil mi?
Evet, o başka bir
O
şey.
fedakarlık.
Evet. Günlük hayat içerisinde yani günlük hayat, eve birileri geldiğinde aman hiç dokunmayın ben hallederim mutfağı cellemeyin işte çayları ben koyarım her şeyi ben yaparım gibi bir şeyden
Abla seni anlatıyor.
evet ben ablamı dakikayla oturtuyorum şimdi oturacaksın ve 20 dakika kalkmayacaksın 30 dakika kalkmayacaksın diye hangi bardak boşalsa ablam zaten hemen tetikte hani burada da gelmiş nasıl yardım almayı nasıl beceririz? Buralardan yani bu desteklere minik minik yoksa büyük yaşamsal bir zorluğunuz varken yardım istemeyi ilk orada denerseniz yapamazsınız. Daha küçük şeylerde yani hani bunu yapamadım yapar mısın ya İşte toplayalım, tam hadi gel toplayalım, sonra beraber oturalım. Bu basit şeyleri yapabilmek, diyebilmek de. Ya da işte yemeğin birini sen yaparken diğerini ona yaptırmakta. Dolayısıyla küçük şeylerde, yardım gibi değil de küçük şeylerde iş bölümünü artırmak, bu bizim daha doğal gerçek durumlarda da yardım istememize yardımcı olur. Az önce söylediğim gibi kendimizi de çok feda ediyorsak, dediğim gibi hayatta öyle bir ilişki kuruyoruz olabiliriz. Çünkü öyle olmazsa ne yapacağımızı bilemiyor olabiliriz yani.
Bir de millet neler yaşıyor? Benimki de dert mi düşüncesi var demiş Otum. Sanki kendini feda şeması olanın içindeki bir ses de ona öyle söylüyor. Aman abartma canım, seninki de dert mi yani? Yardım isteyemeyenler, kendini feda edenler biraz da bunu yaşıyorlar ya. Yani. Şimdi ben bir şey söylesem, aman seninkine gelene kadar millette neler var diye. Biraz kendi derdini küçümseyen, yok sayan,
Tabii.
kendi derdini cüceleştiren ama onun başkasının derdini, ihtiyacını yüceleştiren bir taraf da var değil mi
Evet.
burada?
Yani günlük yaşam dertleri, işte ölüm, kalım, büyük şeyler, hastalıklar dışında onlar da 5-6 tane yani. Onun dışında günlük yaşam dertlerinin şeyi, acısı ve sıkıntısını yarıştırmak gibi oluyor. Bizimki hep geride kalıyor. Yani sizin için can sıkıcıysa, sizin için yorucuysa bu yorucudur. Çünkü sizin için yorucu olan şeyin benzeri bir diğeri için de yorucu olmuş
Değil mi?
oluyor.
Değil mi?
Evet. Bir arkadaş zor bir durumda olduğuna dair bir şey yazmış ama herkes ona destek olmuş gibi görünüyor. O yüzden yanıtlar geldi. Bu da güzel. Herkes birbirine destek oldu.
Bugün şeyde Instagram'a yorumlar yapanlar da vardı. Bunları acaba cevaplar mısınız diye. Hemen onlara da bakayım. Ela demiş ki bir arkadaşımla sohbet ederken ne kadar yorgun olduğumdan söz etmiştim. Arkadaşım bana seninki fedakarlık yorgunluğu demişti. O zamandan beri fark ediyorum ki benimki bedensel değil, duygusal yorgunluk. Sürekli kendimi feda etmeden, iyilik yapmaya çalışmadan nasıl devam edebilirim yoluma? Buna da bir değinseniz, benim de sırtımı sıvazlasanız bu akşam ne iyi olur? Bunu herhalde
Konuşmuş
cevapladık,
olduk.
değil mi?
Evet.
Nil diyor ki, tazecik annelerin yeni benliğindeki yorgunluğun geçiciliğinden, güzelliklerine odağını çevirip de zorluğunu nasıl arka plana atıp güzelleme... Nil, ne kadar karmaşık bir cümle bu ya.
Nil
Nil
yorgun.
yorgun cümleyi toparlayamamış ya da biz yorgunuz cümleyi
Ne?
anlayamıyor. Benim anladığım şu, yeni anne olmanın getirdiği bir yorgunluk var.
Var. Tabii.
Hem çok tatlı, çok güzel, olağanüstü bir deneyim ama hem de çok yorucu.
Yorum. İlk 1-2 yıl yorucu.
Burada benim hep böyle anlatmayı istediğim bir şey var. Gerçi benim anlatmayı istediğim çok şey var değil mi Zeynep ya?
Yok canım Serdar. Kendine haksızlık et.
Niye? Demin söyleyip duruyordum. Ne oldu? Niye şimdi böyle
An
dedin?
sen tamam anlat ya, gayet güzel. Hoş. Bu halin hoş yani. Devam.
Ciddi misin?
Ya tabii.
Aa, alışmışım. O korkuyorum ha şimdi bir şey. Bir şey yapacağım. Ya Nil, o grupta mısın bilmiyorum güzel kardeşim. Sen o grupta değilsen de ben o grupla beraber senin için de anlatayım. Dürtüsel çocuklar, hiperaktivitesi olan kızlar. Büyüyüp anne olduklarında çok zorlanıyorlar. Dikkat eksikliği olan kızlar için de aynı şey geçerli. Duygularını düzenlemekte zorlanan kız çocukları için de geçerli. Bu fark edilmeden büyüdüğünde kız çocukları o kendilerine zaman ayıramamaları, düzenli uyuyamamaları, yalnız başına kalamamaları. Çünkü o bahsettiğim örüntülere sahip çocuklar uyarıcılardan çok yoğun etkileniyorlar. Sürekli bir ağlama sesi, sabaha karşı çocuğun karnı acıkıyor, onu emzirirken uyuyakalıyor. Allah şaşıyor yani, saçı başı dağınık, banyoya gidiyor, çocuk banyonun kapısında ağlamaya başlıyor. Bu arada eşinin ya da ailenin diğer üyelerinin beklentileri var. Bu arada çocuğun kaçacak yeri yok ya, o kız çocuğunun. Saklanamayınca, oradan uzaklaşamayınca, çünkü vicdan azabı da hissediyor. Sorumluluk duygusundan da kaçamıyor. Çünkü kendi çocuğu bu. Orada o çocuğun tadını, kokusunu da alamıyor. Hele bir de ihtiyaç doğu, duygusal desteği alamıyorsa, o lohusalık ve önümüzdeki işte önündeki 1-2 yılda ihtiyaç duyduğu yardımı alamadığında eşinden, ailesinden, ki biz bunu deneyimlemiştik. Zeynep annesini bizim evliliğimizden hemen önce kaybetmişti. Benim yakınlarım elinden geleni yapmaya çalıştı ama daha çok Zeynep orada duygusal olarak da yalnız hissetmişti kendini. O ilk çocuk büyütme süreci çok zor geçiyor Nil. Anlıyorum seni yani. Bu ama böyle kız çocuklarını toparlasak o kadar çoklar ki ve o kadar çok aynı örüntülere sahipler ki yani çok üzülüyorum onlara.
Evet. Şey tarafıyla da kaygılı bir yapı varsa da benzer bir şey oluyor. Bu sefer de yetersizlik hissi oluyor. Yapamıyorum, yetemiyorum. İşte çocuk meme emmiyor, ben yapamıyorum. Benimle ilgili bir durum var. Çocuk ağlıyor, ben susturamıyorum gibi. Hep sanki kendi yapamıyormuş gibi yetersizlik hissi. Kaygılı yapıda da. O yüzden aslında sosyal desteğin çok ihtiyaç olduğu bir dönem. Doğum sonrası. Hani loğusalık 3 ay 6 ay değil, ilk 1-2 yıl annenin desteklenmeye ihtiyacı var. Çünkü bakım verebilmek için bakım almak gerekiyor. Yine o içsel denge adına.
Değil mi? Peki.
Evet.
Yeni anneni yazmışlar. Terapiye çok ihtiyaç varsa ama karşılayacak maddi durum yoksa ne önerirsiniz? Türkiye'de müthiş pahalı ve devlette böyle bir seçenek yok. Yasemin'cim, bu yayınları yapmamızın sebebi bu hizmete ulaşma imkanı olmayanlara bir kapı açmak. Ama bununla ilgili olarak hani rehberlik araştırma hizmetleri böyle bir hizmet verir mi? Onlar yoksa çocuk odaklı mı çalışırlar? 18 yaş altındaysa Milli Eğitim'e bağlı rehberlik araştırma merkezleri vardır her bölgede. Orada devletin kamu çalışanları vardır. Psikolojik danışmanlar, psikologlar orada görev alabilirler. Oralardan yardım isteyebilirsiniz. Ya da bu mesleğe yeni başlayan terapist adayları, danışman adayları süpervizyon odaklı danışanlar görürler. Ücret almazlar ama bunları kendi eğitimlerinde kullanmak için sizden izin isterler. Böyle şeyleri takip edebilirsiniz. Ama bazı deneyimliler de biz böyle bir kontenjan ayırmaya çalışıyoruz. Görüşmelerinin bir kısmını ya az ücretle ya da ücretsiz yaparlar ki o bir kontenjandır. Yani bizim burada yaptığımızı insanlar kendi ofislerinde de yapabiliyorlar. Bunları takip edebilirsin. Ama okumak, bu konulara bir dışarıdan bakış açısı geliştirmeye çalışmak da Yasemin bir kapı açacaktır.
Evet. Derneklerin sayfalarına bakın. Psikiyatri Derneği, Psikologlar Derneği, Psikolojik Danışmanlar Derneği. Bir de Şematerapi Türkiye diye bir oluşum var. Orada da daha uygun ücretli terapi fırsatı var. O linklere, doğru linklere öyle ulaşabilirsiniz.
Evet. Karpuz kan, ben de yetersizlik hissi var. İşe dönünce ne yapacağımı diye düşünüyorum şimdiden. Arkadaşlar, eğer bir şeye odaklanmakta zorlanıyorsanız, başlamak sizin için zorsa, erteliyorsanız, öteleme seçeneğini sürekli kullanıyorsanız, eğer bilişsel talep, zihinsel talep aldığınız eğitimde, devam ettiğiniz işte sizi zorluyorsa, bir dikkat probleminiz var mı? Lütfen bunu bir uzmanla konuşun. Çünkü dikkat problemi olanlar zihinsel yetenekleri ne kadar yüksek olursa olsun kendilerini yetersiz hissediyorlar. Odaklanmak, başlamak, sürdürmek, devamlılık, detayları kaçırmamak bir beceri ve dikkat problemi olanlarda bu zayıf. Eğer size uygun değilse, mesela dikkat eksiğiniz varsa ve tıp eğitimi alıyorsanız, dikkat eksiğiniz varsa ve detaylarla dolu bir işte çalışıyorsanız da bu bir süre sonra size tükenmişlik yaratacaktır. Benim de bir televizyoncu çıraklığım oldu, gazeteci çıraklığım oldu. Kısa zamanda çok şey okuyup onu metne dönüştürmek benim için çok zordu. Sonrasında editoryal denemelerim oldu. Yapamadım, yürütemedim. Şimdi bir yazı çizi işi içindeyiz. Çok zorlanıyorum yani. Ama burada konuşmak sabaha kadar anlatabilirim. Dolayısıyla sahip olduğunuz örüntüler, eğer orada hiperaktivite varsa bu da çok zorlayıcıdır. Kendinize uygun işler bulmaya çalışın. Size uygun olmayan işlerde bunu bir meydan okuma, yetersizlikle baş etme, hayır bunu ben yapmalıyım diye ısrarcı bir tavra dönüştürmeyin. Zaten yapmakta da zorlanırsınız.
Evet.
Ne güzel.
Evet. Şeyi konuşabiliriz herhalde bu aşamadan sonra. Ne yapacağız duygusal yorgunluk için? Baş etmek için ne yapacağız? Bir izleyici de yazdı. Zaten o kısmı da konuşacağımız. Kökenleri biraz konuştuk.
Aha.
bizimle ilgili durumlar olabilir dedik. Onları konuştuk. Peki nasıl baş edeceğiz, ne yapacağız?
Nasıl baş edeceğiz? Sen söyle.
40 yılda bir soru sordum sen de bir zahmet cevap ver canım.
Ben yorgunluğun ilacı dinlenmek.
Evet.
Bunun için bir zaman yaratmaya çalışmak ama son dönemlerde benim gördüğüm insanların durmaya, öylece durup bakmaya zamanları yok. Hele çocukların artık o ekranlarda kaybolmak gibi bir alışkanlıkları oldu. Biz çocukken bir sokak başında duvar olurdu ya da bir arsa olurdu. Orada dururduk Zeynep öyle. Geleni gideni izlerdik. Oyun düşünürdük. Canımız sıkılırdı. Can sıkıntısı çok kıymetli bir hediyeydi bizim için. Çünkü o can sıkıntısı esnasında düşünürsün, tasarlarsın, planlarsın, uyarıcılardan biraz uzak kalırsın, sakinleşirsin. Ama şu anda yaşadığımız hayat bazen de bizim kendi tercihimize fazlaca uyarıcıya maruz kaldığımız bir hayat oluyor. Hiçbirimiz aynı anda tek iş yapmıyoruz. Yemek yerken bir şey izliyoruz. Yürürken telefonda konuşuyoruz. Bir işi yaptığımızda sadece o işi yaptığımızda kendimizi yetersiz hissediyoruz. Sadece durup uzaklara bakmak bizim için anlamsız ve saçma bir hale geldi. Ama bence oradan başlamak lazım. Bir düzenin bizden beklentisi var, etrafımızın, hayatın bizden beklentisi var ama biz de o beklentiler olmadığında da sakinleşip durmayı bilmiyoruz.
Evet.
Bu çok yorucu. Zaten insan zihni buna göre yapılandırılmış bir şey değil, bunu sürdüremeyiz.
Evet. Sonrasında da aşırı düşünme hali oluyor. Zihin o kadar hızlı çalışmaya, durmaksızın çalışmaya alışıyor ki onun otomatik pilotu haline geliyor ki zaten öyle düşünme eğilimli bir zihnimiz var. Sonra aşırı düşünme, gece düşün, gündüz düşün, tatile git, aynı kafayı oraya da götür. Dolayısıyla zihinsel ve duygusal yorgunluk için bir kapatmak, bir
Yok.
kepengi indirmek ve bunu aslında kabul etmek yani illa dinlenmek için hasta olmamız gerekmiyor. Yani yorgunum biraz. Biraz o yorgunlukla mücadele hali de olamam, yorgun olamam, iş var, güç var. Hani tabii ki her şeyi bırakamıyoruz da yine işe gitmeye devam ediyoruz. Nasılsın? Ya biraz yorgunum bu aralar, biraz enerjim düşük. Yorgunluğun kabulü ve biraz daha sakin birkaç gün geçirmek. Yani mesela işte bir hafta sonunu en azından biraz daha evde geçirmek. Çocuklar kursa gidecekse bir başkasından biraz yorgunum, şu 2 gün dinlenmeye ihtiyacım var. Çünkü o molayı biz vermezsek gerçekten sonra kontrol edilemez bir hale
Hale geliyor değil mi?
geliyor. Evet. Onun kabulü bence. Ve o dinlenme hakkını vermek.
Bir de kendinize kendi çocuğunuzmuş gibi davranın. Hani anne baba olmayabilirsiniz ama bir bakın o çocuk Zeynep, çocuk Serdar hak ettiği özeni, hak ettiği değeri, hak ettiği ilgiyi, bakımı görüyor mu? Hak ettiği ihtiyaçları karşılanıyor mu? Sizin yanınızda kendini güvende hissediyor mu? Eğer Zeynep ya da Serdar yaşı kaç olursa olsun 30, 40, 50 hiç fark etmez. Bir çocuk olsaydı ve bu hayatı sürdürüyor olsaydı kendini güvende, anlaşılmış, duyulmuş, ihtiyaçları karşılanmış, gözetilmiş hisseder miydi? Eğer hissetmezse o çocuğun hayatında ne değiştirirdiniz? Neye bakardınız? Hangi konuda ona yol gösterirdiniz, destek olurdunuz değil mi?
Evet.
Ve ona bakın yani. Hani o ihtiyaçları gözetmek biraz çocuk modumuzu görmekle de oluyor. Bazen ben Serdar'a diyorum, tamam Serdar çok bu fazla. Acık bir dur, acık bir sakin, acık yavaş. Bunları duymak da bana iyi geliyor. Sanki bir el sırtımı sıvazlıyormuş gibi hissediyorum yani onu. Hala yapıyorum onu. Çünkü buna hepimizin ihtiyacı var.
Ve de bunu bir eşimiz için de yapmamız yani bazen kendimize yapamıyoruz. Serdar da hasta oldu geçen hafta. Ama hiç hasta olmuş gibi yaşamadı. Çünkü hemen toparlanmam gerektiğini. Sara bana bakar mısın? Hemen
Pardon.
toparlanman gerektiğini
Yalnız beni canlı
hissettiğin.
yayında fırçalamazsan memnun olurum.
Ama bakar
Çünkü
mısın
ben
yani?
dışarıda sert ve karizmatik bir adam gibi görünmeye çalışıyorum. Ya şey olan da
Çalışıyorsun işte. O sıkıntı orada işte. Çalıştırarak olmaz
şey
o
çok
iş.
fena oldu. Serdar bana bakar mısın dedim. Ben gitti bütün şeyim ya. Nasıl yayınlarda ben sert ve etkileyici bir adam profili
Öyle mi zannediyorsun?
çizmiştim.
Ne
Hiç
bileyim,
mi?
sahiple etki, gayet sevimli, neşeli, doğal. Öyle bir şeysin yani, öyle bir.
Karizma,
Bilmiyorum artık
sert
şimdi.
adam, ciddi
Şimdi
adam.
ben böyle derim, oradan bir sürü Serdar hocam şöyle, Serdar
Ağır
hocam
adam.
böyle gelir. Ağır adam.
Ay
Yok, şimdi gelir.
Zeynep'ciğim.
Şimdi gelir. Yorumlar gelir. Daha geçen hafta hiç hasta
İçinden
gibi
bakmıyorum lan sana diye.
Hiç hasta gibi yaşamadın ya ve ben sana dedim ya sen de hastasın ve hastalıkla savaşıyorsun şu an. Hasta değilmişsin gibi mücadele ediyorsun. Mücadeleyi bırakırsan daha çabuk iyileşeceksin. Hastasın, yorgunsun, uyumaya ihtiyacın var. Hani bazen kendimiz bunu fark etmezsek eş dost da bunu bizim için yapabilir. Yani biri bize hadi bir dinlen, hadi yoruldun diyebilir.
Ama benim hastalıkla ilgili şöyle bir durumum var. Annem hastalıkları ziyadesiyle lezzetli yaşadığı için bana hastayım diyen herkes abartır gibi gelir. Hani biri başı ağrıdığında ne var bunda? Bunu dillendirmemeni bekliyorum derim. Yani kendim de başım ağrıdığında bunu söylerken biraz gocunarak söylüyorum yani.
Gocunuyor musun? Bir şeyle gücü şu an izliyor.
Bana biraz fazla geliyor. Ya da bunu yapıyorum ama biraz eğret
hastalığın
yapıyorum.
Tadını en çok kim çıkarıyor evde Serdar?
Sen.
Ben.
Evet.
İyi peki.
Çocuklara soralım ya. Yani.
Soru daha yeni konuşuldu bu.
Yani tamam. Ya da şöyle söyleyeyim. Kendimle ilgili sıkıntı yok da başkası hastayım deyince ben zorlanıyorum.
Tabii.
Ama kendimle gerçekten bir hastalık uzadığında bunu bir huzursuzluk ve yetersizlik gibi hissediyorum. O yüzden yaşlılıkla ilgili en çok korktuğum şey yetersizlik duygusu. Bir hastalık kaynaklı bir şey yapamamak, gücümün yetememesi, bundan sızlanıyor olmak benim en korktuğum senaryolardan
ama
biri.
Ama evet kötü bir senaryo kurdun evet. Şu an. O kabul olması lazım. Yani o yetersizlik, yapamamak falan gibi böyle.
Yaşlılığın doğasında var.
Var. Evet.
Ama işte bu benim bir şeyim. Yumuşak aşacak. Karnım, aşmam gereken mesele. Bu biraz 70'lerin meselesi benim için bu olacak herhalde. Evet. Kabul.
Evet. Ama bence bunun başlangıcı işte grip olduğunda kabulle başlıyor yani. O noktayı kabul edebilmek için. Biraz dinlenme hakkını kendine verebilmek için.
Elif demiş ki, hocam geçmişte oluşmayan yakın ilişki ağa, eş dost. Şimdi oluşturmaya çalışınca alışılmadık, rahatsız edici bir his veriyor. Ama yalnızlık hissi de çok kötü. Bunu nasıl çözmeliyim? Bunu Yıldız Tilbe de çözemedi. Diyordu ya. Hepinizden nefret ediyorum ama yalnızken de çok canım sıkılıyor diye. Elif'ciğim, yakınlık kurmak biraz deneyim işi, biraz alışkanlık işi. Eğer yakınlığın, sarıp sarmalanmanın, şefkatin, gösterilen bir sevginin olmadığı ortamda büyüdüysek, sonradan gösterilen yakınlıklar da, yetişkin olduğumuzda gösterilen yakınlık da bize sahte ve yapay görünüyor. Çünkü bizim bildiğimiz uzaklık oluyor, bizim bildiğimiz temassızlık oluyor. Sanki sahici olan insanların birbirine uzak davranmasıymış gibi hissediyoruz. Diğerleri bize o amiyane tabirle biraz mıç mıç gibi geliyor yani. Aslında insanlar böyle değil de rol yapıyorlarmış gibi. Bunun için biraz acemilik çekebilirsin. İç sesin sana ya sen böyle bir insan değilsin ki, sen böyle yakın biri değilsin. Ya da diğer insanlar böyle yakın davranmazlar gibi dediğinde, yo ben böyle bir insan değilim ama böyle bir insan olmak istiyorum diyebilirsin. Eğer varsa çocuklarınla bunu deneyebilirsin. Yoksa dostlarına iyi gelmeye çalışabilirsin. Başta hissettiğin yapaylık duygusu senin gerçekten uzak olduğunu, samimiyetsiz olduğunu göstermiyor. Yalnızca acemi olduğunu gösteriyor. Başlangıçta biraz zorlanacaksın. Sen sarıldığında birine biraz tuhaf hissedeceksin. Ya da biri sana sarıldığında ya keşke şu elini kolunu indirse daha rahat olurum diyeceksin. Ama yakınlık bir süre sonra senin için doğal bir alışkanlık haline gelecek. Biraz sabırlı olman gerekiyor. O yapaylık hissini de konuşabilirsin. Ya yakınlık çeker gösterirken ya da yakınlığı taşımaya çalışırken zorlanıyorum diye. Bu gizlediğin bir şey olmasın. Yakın ve güvenilir arkadaşlarınla konuştuğun, ortaya koyduğun bir şey olsun. Muhtemelen o zaman daha rahat hissedersin.
Evet. Nazife de demiş ki, belirttiğiniz molayı verme şansı olmayanlara tavsiyeleriniz nelerdir? Zaten aslında Nazife bu hani verin bir dinlenin dediğimiz molalar günler günlerdir. Bazen 10 dakika yani günde bir sabah 10 dakika, öğleden sonra 10 dakika bir kendinizi durduğunuz, sakin bir moda aldığınız 10 dakika geçirmek de ruhun dinlenmesi için yeterli. Ya da bir işi yaparken sadece o işi yapmak, yani yemek yerken sadece yemek yemek. Hı hı. Dikkatin oraya verilmesi, bir yarım saatlik mola, günlük hayat içerisinde zihni dinlendirmek mümkün. Çocuğu işte bir yere götürürken siz götürüyorsunuz onunla, müzik dinleyerek, şarkı söyleyerek, yolda sohbet ederek, nasıl gidiyorsanız götürmek, zihnin odağında yapılacak işleri bırakmak, yani aslında biraz mindful olmak, anda kalmak, zihni o yaptığımız işte tutmak, zihnin ihtiyaç duyduğu o molayı verir. Yani bizim de yok öyle. Biz de çocuklarımızı hep kendimiz büyüttük. Devredip de rahatlayacağımız hiçbir alan olmadı. Ama işte böyle kısa şeylerle, bir yarım günlük, birkaç saatlik. Uyku bir diğer şey, ruh yorgunluğuna iyi gelen. Yazanlar da olmuş. Gece 2 ile 3 arası böyle gözlerin açılması, aşırı düşünmeden, derin uykuya dalamamaktan. Uyumanın yollarını biraz bulmamız lazım. Bitki çaylarıyla olabilir, vitamin de, magnezyum gibi vitamin destekleriyle olabilir. Bedeni rahatlatacak yolları bularak olabilir.
Depresif belirtiler gösteren bir grupla yapılan çalışmada bir gruba egzersiz yaptırılıyor, sağlıklı beslenmeleri sağlanıyor, diğer gruba ilaç tedavisi uygulanıyor. Egzersiz ve sağlıklı beslenme ile desteklenen grubun iyileşme belirtileri daha hızlı, daha kalıcı. Vücudumuz bir makine, ihtiyaç duyduğu hormonlar, serotonin gibi, endorfin gibi, dopamin gibi biraz da hareket etmekle salgılanıyor arkadaşlar. Hareket etmeye gayret edin. Vücudumuz durmaya alışkın değil. Buna programlanmış bir yapı değil. Böyle yaratılmamışız. Ve bu makineyi de iyi beslemediğimiz zaman da çökkünlük oluyor. Bir de kan değerlerinize falan da baktırın tabii ki. Şimdi biz bunları konuşuyoruz ama bu konuşmalar bir şeyi yaptığınızı varsayarak yaptığımız bir konuşma. Evet, fiziksel olarak bütün değerlerimi kontrol ettirdim. Yolunda olmayan bir şey yok ama hala kendimi yorgun hissediyorum diyenler için aslında yaptığımız
Tabii.
konuşmalar bunlar, değil mi?
Fiziksel kökeni olabilir gerçekten yorgunluğun. Bakmak, baktırmak lazım.
Serdar hocam sobelendi. Zeynep hocadan azıcık korkuyor bence. Bence akıllı adam karısından korkuyormuş gibi davranan adamdır. Ama bildiğinden de şaşmayan adamdır.
Vay.
Bozma, böyle devam edelim.
Hiç bu kadar dürüst olmamıştın.
Erkek gribi diye bir şey var Serdar hocam. Dış koşullardan, insanların davranışlarından daha az etkilenmek için neler yapabiliriz? Bizi kötü etkilemesinin önüne nasıl geçebiliriz? Ben giriş yapayım mı?
Yap.
Bazılarımızın çocuk modu daha güçlü oluyor. Bazılarımız dış etkenlerden daha çok etkileniyoruz. Bazılarımız daha hassas kişilikler oluyor. Ama bu hassas çocuklar destek alarak büyümediklerinde daha kırılgan, daha dayanıksız, sınırları daha geçirgen, olaylardan daha çabuk etkilenen ve etkilerini daha uzun süre hissetmeye devam eden insanlar oluyorlar. Eğer böyle bir örüntü varsa, eğer böyle bir hassasiyetiniz varsa buna dikkat etmek gerekir derim ben.
Evet. Yani orada da aslında bütün programlar boyunca değil mi anlatmaya çalıştığımız şey biraz o iç çocuğu koruyabilmemiz. Yani içimizde iki tane hal olduğunu fark etmemiz. Bir çocuk halimiz var, bir de yetişkin halimiz var. Yetişkin halimiz o çocuk hali anlatacak. Yani gerçekliği anlatacak. Diğerleri bunu söyleyebilirler ama doğrusu bu diyecek. Hani kendi iç dünyamıza referans noktalarımız olmadığında diğerlerinden etkileniyoruz. Ama kendi değerlerimiz, kendi önceliklerimiz, ihtiyaçlarımız, yaşam hedeflerimiz varsa ve bunlar netse, o zaman diğerlerinden gelen şey sadece bir geri bildirim ya da eleştiri olarak negatif bir şeyse öyle eleştiri olarak kalıyor. O yüzden biraz diğeriniyle nasıl baş ederim değil, orası bence savaş modunu açan bir şey ve kendimizi yetersiz hissettirir. Ben diye içe bakmak biraz. Hedefler oluşturmak. Ne için bu hayattayım? Anlamı ne? Yani misyonum ne? Ne için yaşıyorum? Hedefleri, anlamı olan, değerleri olan, öncelikleri olan kişilerin diğerlerinden etkilenme olasılığı daha az. Ama içinde bulunduğunuz çevre kısıtlayıcıysa, sizden farklıysa, sizin duygusal olgunluğunuz ve derinliğiniz daha fazlaysa bu tabii zorlayıcı oluyor. O yüzden bize benzeyenlerle bir aradalık, bir iki kişi.
Zeynep, senin hayatta yorgun hissettiğin bir dönem oldu mu?
Tabii, o geçen program demiştim ya, hani kendimi biraz yorgun hissediyorum diye. Evet.
Devam ediyor mu o yorgunluğunu?
Azaldı. Onu ifade edince bile azaldı aslında. Biraz planlama yapınca azaldı. Hani bu yorgunluk iş çalışmakla ilgili bir yorgunluktu. O da biraz hayat neşemi almıştı. Ama bir planlama yapınca, bunun sonunun olduğunu görünce, işte bayramla beraber daha rahatlayacağımı şey yapınca, bir de onu da önerecektim. Yazmak çok rahatlatıyor. Çünkü zihnimizde böyle o var, bu var, yapılacak var, o var, şu var diye uçuşunca zihin dağınık ve yorgun oluyor. Ama onu yazarsak kalem kalem önümüzde görüyoruz, iki paragraflık bir şey. Ha, bunlar daha halledilebilir geliyor. Ben çok yazıyorum. Yapılacakları, zihnimde dolananları, günlük gibi değil ama iş planları gibi. O da beni biraz daha rahatlatıyor. Konuşmak da çok rahatlatıcı oldu. Yani hem anlatmak, konuşmak, hem yazmak, içsel dünyanızı, duyguları yazmak da bir şey. Zihnin bir netliğe ihtiyacı var. İçinde bulunduğumuz gerçekliği netleştirmek.
İnan Serdar Hocam, gömleğiniz çok güzel, linki var mı demiş. İnan sen bana adres gönder, ben sana bu gömlekten alırım. Link gönderemem de. Zaten ne olduğunu da bilmiyorum şu an üstündeki gömleğin. Bir de şeyi konuşmak lazım. Arkadaşlar, ülke gündemimiz çok yoğun. Çok sık kalp kırıcı hikayeler duyuyoruz. Çok sık hayal kırıklığı ifadeleri duyuyoruz. Çok sık bizi umutsuzluğa sürükleyecek hikayeler duyuyoruz. Orada bu meselelerle aramıza biraz sınır koyabilmeyi öğrenmek gerekiyor. Bu kadar maruz kalmak bizim için iyi bir şey değil. Biliyorum, bu haberleri izlemeyince, kanalı değiştirince ya da sayfayı kapatınca kendimizi sanki duyarsız, ilgisiz, bencilmiş gibi hissediyoruz. Bunlar bizim de yaşadığımız şeyler ama kontrol gücünüzün olmadığı bir durum varsa, eğer oraya eliniz kolunuz uzanamıyorsa, elinizin kolunuzun uzanamadığı yerlerde kendinizi yetersiz hissetmeniz, çaresiz, umutsuz hissetmeniz kaçınılmaz olur. Kayıtsız kalmayın. Yapabilecekleriniz varsa takip ettiğiniz olayla, durumla ilgili oraya müdahale edebileceğiniz alanlar yaratmaya çalışın. Ama müdahale edebileceğiniz bir yer yoksa, o durumla ilgili de bir hassasiyetiniz oluşmuşsa kontrol edebileceğiniz alanlara bakın. Baş edemeyeceğiniz kadar büyük bir meseleye bakmak ve orada çaresiz hissetmemek mümkün değil. O yüzden hassasiyet göstermek, aynı olayları tekrar tekrar izlemek, aynı görüntüleri tekrar tekrar beynimizde çevirmek demek değil. Çünkü hassas insanlar bu zorlayıcı olayları, bu travmatik olayları zihinlerine yerleştiriyorlar ve adeta sanki kendileri de o olayın bir parçasıymış ya da işte o oteldeki kalanlardan biri kendisiymiş gibi o senaryoyu tekrar tekrar çevirmeye başlıyor. Zihninize bunu yapmayın. O görüntülere çok sık maruz kaldığınızda beyniniz onun artık olup bitmiş bir olay olduğunu ayırt edemiyor. Onu tekrar tekrar çeviriyor. Onun duygularını tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Ama izlediğiniz ilgili olayla ilgili, durumla ilgili de bir yapabileceğiniz şey varsa, bir derneğe üye olmak, yardım işlerine girmek ya da ne bileyim hukuki süreçlere dahil olmak, yapabileceğiniz şeylerse bunlar, oraya odaklanın. Yapamadığımız şeyler, oraya tekrar maruz kalmak bizim için çok yorgun, yıpranmış ve umutsuz hissettiren bir durum.
Evet. Yani gücümüzün yetmediğini kabul etmek değil mi? Evet. Çaresizim. Bunu yapacak bir şeyim yok yani.
Ya da maruz kalmamak.
Evet, elimde değil ve kontrol edebileceğimiz şeyleri yapmak. Bu da gerçekten, zihnimiz dağınık olduğunda hayatımız da bir dağınık olabiliyor. İşte çalışma odası dağınık oluyor, ev dağınık oluyor, çocukların düzeni dağınık oluyor, okula geç kalıyorlar. Bir dağılma hali oluyor genel olarak zihinsel ve ruhsal yorgunlukta. İyi hissetmeyi beklemeden mutfağı toplamakla da başlayabilirsiniz. Bir şeylerin düzene girdiğini, yapabildiğinizi, derlenip toplandığını fiziksel olarak gördüğünüzde kontrol gücü gelecek çaresizlik yerine. Ha, bir şey yapınca değişiyor. Zaten insan zihni de bir şeyi güne yaparak başladığında yaparak devam ediyor. Yani böyle basit alanlardan, büyük mevzuların çözümü her zaman büyük mevzularda değildir. Evi derledin, topladın, çocukları okuluna vaktinde götürdün. Oh, o gün rahatladı. Ruh yorgunluğuna iyi geldi, biraz ferahladın. Yani bunları kendinize verin. Günlük hayatı düzenleyerek.
diğer bölümlerde de konuşmuştuk. Eğer kendiniz için yapabileceğiniz bir şey yoksa da diğerine odaklanın. Diğerlerinin hayatını kolaylaştırmak için, diğerlerine şefkat göstermek için neler yapılabilir? Bunlara bakabilirsiniz. Bunlar aileniz de olabilir, arkadaşınız da olabilir, muhtaç insanlar da olabilir. Her zaman bize iyi gelen şey kendimiz için bir şey yapmak değil. Yorgunluğumuza iyi gelen şey bazen diğerleri için de bir şey yapmak olur herhalde.
Evet. Evet. Eylem de demiş ki yani ebeveynlerle anne babayla olan o duygusal desteği alamadığımı dışarıdan alınca fark ettim. Onlara duygusal olarak da mesafelendim. Sonra da vicdani yükün içerisine girdim. Ya bu kısır döngüyü yaşamayan yetişkin çok yok gibi değil mi? Çünkü çocukken alamadıklarımızı fark ediyoruz yetişkin olduğumuzda eylem. Dolayısıyla araya bir duygu giriyor ama bu duyguları kabul edip ya öfkelenmemem lazım, niye gerginim, niye aramıyorum diye o duygularla mücadele etmezsen ve kabul edersen, kalbim kırık dersen, ya bu ilişki beni biraz yordu dersen, göreceksin ki bir hafta sonra kendine yatışmış ve yeni düzlemde ebeveynlerinle başka bir ilişki kuruyor olacaksın. Bizi burada yoran, ekstra yoran şey hissettiğimiz duyguyla savaşmak. Bu olmamalı, böyle hissetmemeliyim. Hem senin konunda öfkelenmemeliyim ya da günlük olarak yorulmamalıyım yani. Yorulmamalıyım, güçsüz hissetmemeliyim. Bununla mücadele etme hali iyileşmeyi daha da zorlaştırıyor. Çünkü bizi gergin kılıyor. Gergin olduğumuzda sinir sistemimiz bundan negatif etkileniyor. Negatif kimyasallar salınıyoruz, stres hormonu salınıyoruz. Yani çalışmalar gergin olan kişilerin yaralarının bile %40 daha geç iyileştiğini gösteriyor. O yüzden o kabulle gelen rahatlama, sakinlik modu bizim iyileşme ve onarım sürecini de hızlandıracak. O gerginlik, o savaş hali, sinir sisteminin uyarılması, sempatik sistemin aktif olması, bizim bir türlü sakin moda geçemememiz, bedenimizin, ruhumuzun enerjisini onarmaya ve iyileşmeye harcayamamasına, savaşmaya harcamasına neden oluyor. O yüzden aslında ruhun da bedenin de kendini iyileştirme kapasitesi çok güçlü. Artık bunu tıp çalışmalarında da görüyoruz. Ama bunun için biraz o sakin moda geçebilmek, o dengeli modda gün içinde kalabilmek. Hmm. Dediğim gibi uzun zamanlar, saatler değil. Kendinize iyi gelen şeyleri belirleyin. Çocuklarda, seanslarda çalışırken ona ne iyi gelir? Çocuklar daha çok biliyorlar kendilerine neyin iyi geldiğini. Hmm. Ama yetişkinler bilmiyorlar. Bana ne iyi gelir, beni ne dengeler, beni ne sakinleştirir. Hmm. Nasıl bir mola benim için? Hani burada sıralıyoruz, şöyle yapın, böyle yapın. Mesela bana yürümek beni çok dengeliyor. Biraz bahçeyle, toprakla uğraşmak beni çok dengeliyor, yatıştırıyor. Kızlarla sohbet, dedikodu yapmak hali beni çok dengeliyor. Okumak çok iyi geliyor. Son zamanlarda işte her sabah yarım saat okuyarak başlamaya çalışıyorum güne. Çocukları gönderdikten sonra. Serdar bundan haberi yok.
Arkadaş, ağaç var, toprak var, bahçe var. Serdar yok.
Kitap
ya.
Var.
Şöyle bekliyorum ki Serdar da dengeliyor beni diye.
Gelecekti sıra.
Ya bırak tabii Allah canım, aşkına.
Tabii.
Aha. Artık bitirelim. Bir saat oldu.
Evet,
İnsanları
evet.
Çok alıkoymayalım. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Ben şu soruyla bitirmek istiyorum. Her şey için çok çabalıyoruz demiş Feyza Nur. Mutlu olmak için, iyi olabilmek için çok çabalıyoruz. Bu bir yandan güzel ama diğer yandan da çok da yorucu. Ne yapmak lazım? Feyza'cığım, bence çabasızlığı öğrenmek lazım. Hayatın akışına, hayatın bizi koruyup kolladığına biraz iman etmek lazım. Bu ay içinde 50. yaşımı bitiriyorum. Hayattan öğrendiğim en temel şeylerden biri bu. Zorlayınca olmuyor. Biraz hayatın akışına bırakmak gerekiyor. İnancınız varsa buna kader diyebilirsiniz. İnancınız yoksa buna ne bileyim karma diyebilirsiniz. Hayat insanları koruyup kolluyor. Ona inandığın zaman, iman ettiğin zaman hayata, bir şey olmadığında ya herhalde daha iyisi olacak dediğin zaman, bir şey olduğu zaman dur bakalım hayırlısı olsun dediğin zaman, çok işin açığı dindar biri değilim, bu vecibelerle yaşayan biri değilim ama Bunları böyle yaşamak için çok dindar biri de olmak gerekmiyor yani. Hayata iman etmek başka bir şey. Zorlamadan, çabalamadan, elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar, elimizin uzandığı kadar yaşamak bence bir huzur aracı. Mutlu olmak için çabalamamak. Mutluluk hayatın anlamı olamaz zaten. Mutluluk bir duygu. Bir sürü duygu var. Onlardan bir tanesi. Mutlu olamamak demek, mutsuz olduğumuzu da göstermez. Öyle durursun, sakinsindir, huzurlusundur, hayatla barışıksındır. Bahtiyar derlerdi eskiden. Bahtiyar hissediyorsundur, kendi içinde bir kavgan yoktur. Bu mutluluk olmayabilir her zaman. Bir çabalamadan, koşturmadan, terlemeden hayat yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor yani. Özellikle bizim gibi orta ve alt sınıftan gelmiş çocuklar, hani bunu biraz özellikle amiyane tabirle, sokak ağzıyla konuşuyorum. Çünkü gerçekten öyle hissediyoruz. İt gibi koşturmadan, it gibi terlemeden hayatın hakkını verememiş gibi hissediyoruz. Ama bu böyle bir şey değil yani. Benim son sözüm, son sorum bu programda bu olur yani. Biraz hayatın akışına inanmak, hayata güvenmek, diğerlerine el uzatmak, yapabildiğimiz kadar. Olabildiği kadar yapmak. Sonrasında da geliyor bence yani.
Ben de şeyi söyleyebilirim. Hani fiziksel sağlığımıza özen gösteriyoruz. Ruhumuza da göstereceğiz. Bakım vereceğiz. Kendimize ilgilenmek, kendimize iyi gelen şeyleri yapmak bencillik değildir. Biraz bencil olacağım bundan sonra gibi bir şey de keskin bir şey. Hayır, bu bencillik değil, bu olması gereken. İçsel dünyamızın dengesinden biz sorumluyuz. Kendimizi dengelemekten, bakım vermekten biz sorumluyuz. Başta da söylediğim gibi şu an yaşadığımız hayatta bunu bizim adımıza düşünen pek kimse ve kişi yok. O yüzden kendimize karşı da sorumluluğumuz. Dinlendiğinizden, eğlendiğinizden, rahatladığınızdan, rahatladığınız rutinleriniz olsun. Yani bu yarım saat günde yürümek gibi de bir şey olabilir. Bu da ruhu dinlendirecek. Not almak da olabilir. Yolda giderken müzik dinlemek de olabilir. Yani biraz böyle boş işlere zaman ayırmak olabilir. Tırnak içinde boş. O talepkar tarafınızın memnun olmadığı. Yani yürüyüş yaparken bizi dinlemeyin. Başka şeyler yapın. Hiçbir şey yapmayın. Sadece sesleri dinleyin. Yani her an öğrenmeliyim. Her an gelişmeliyim. Serdar'ın o dediği o çaba hali bizim için yorucu oluyor. Biraz uzun zamandır ben de yapmıyordum. Dün akşam televizyonun karşısında böyle zap yapıp ne gelirse. Yani o kadar iyi geldi ki birkaç saat eğlenceli şeylere de denk geldi. Geldim. Hani böyle şeylerle biraz zihnim ve ruhum ferahlamaya ihtiyacım var. Bunu mahrum etmeyin kendinize. Evet.
Kendinize çocuğunuz gibi davranın arkadaşlar. Bir çocuğa nasıl ilgi gösterirseniz, nasıl özen gösterirseniz, nasıl şefkat gösterirseniz öyle davranın. O güneşe, Fatih'e, Oya'ya, Berke, Emine'ye sizin çocuğunuz olsaydı nasıl davranırdınız? Öyle davranın, kendinizi gözetin. Bu bencillik, bu kişisel gelişimcilerin söylediği önce sen demek değil. Diğerini de gözetelim ama kendi ihtiyaçlarımızı da ihmal etmeyelim. Bir çocuk gibi böyle yumuşak, sarıp sarmalayarak, sırtını sıvazlayarak, olur diyerek, hadi beraber yapalım diyerek hayat yaşamaya çalışın. O çocukların hepsi Zeynep'te, Serdar'da nezaketi, şefkati, güler yüzü, sarıp sarmalanmayı hak ediyorlar. Yani bunu yapacaksak biz önce kendimiz için yapacağız. Oradan başlayalım.
Şimdi yayın sonrasında çayınızı yerinizden kalkmadan yanınızda kim varsa onunla tatlı tatlı sohbet ederek için. Mola dediğimizde, kendinize iyi bakın dediğimizde aslında bundan ibaret.
Bu arada yayında bazı arkadaşlarımız bize destek oldular. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Bunlar
Güneş,
bizim için çok
Fatih,
kıymetli.
Değil mi Berkcan? Hem selam gönderiyoruz.
Evet, bu arada bu yayının gerçekleşmesini mümkün kılan Berkcan'a çok teşekkür ediyoruz. Berkcan genç bir çocuk ama bizim heyecanımızı çok paylaşıyor. Çok seviyoruz o heyecanı bizimle paylaşmasından. Yanında bir asistanı var, Ege. Yeni yeni hareketlenmeye başladı. Yakın zamana kadar bu işi yata yata sürdürüyordu. O da olacak inşallah. Ondan umutluyuz. Çağla zaten bizi sürekli organize ediyor. Kızlarımız şimdi evdeler. Yalnız bir şekilde biz hallederiz anne baba diyerek bizi destekliyorlar. Yakınlarımız bizi destekliyorlar. Çok teşekkür ederiz. Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizin yettiğince, İstiyoruz ki bu konuları herkes duysun, herkes dinlesin, bu soruları herkes bir düşünsün. Nedir bunun karşılığı, bendeki karşılığı desin. Eğer içinize bir kapı açabiliyorsak, o kapıdan da acık ışık gelebiliyorsa bizim sayemizde ne mutlu bize. Videolarımızı paylaşmayı, beğenmeyi, lütfen yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.
Evet. Canlı yayın heyecanı başka oluyor gerçekten. Enerjisi çok yüksek oluyor. Serdar da söyledi, Berkcan bizden daha heyecanlıydı. Onun heyecanı da bize çok tatlı geçiyor. Sizinle beraber olmak çok güzeldi. Sohbet çok güzeldi. Sorularınız ve katkılarınız, birbirinizi desteklediniz birkaç konuda. Bu da çok hoştu. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.